Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler haftanın ikinci iş gününü 25 Ocak 2022 Salı'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde sizlerle olacağız. Bugün yaşamımızdaki sorunları fark etmek için neler yapmalıyız sorusunun cevabını arayacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Hayatımızdaki sorunları oluşturan bileşenler ve çözümü getirecek anahtarlar üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon hattımızda olacak ve bu hafta vallahi dünya için Allah demem diyen manevi öncülerimizden Terzi Baba'nın hayatını ve eserlerini konuşacağız. Güne bakan başladı. Sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Yine kar yağıyor sokaklara. Sana yar yol bulamıyorum. Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi. Gözlerin Cezayir menekşesi. Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi. Gözlerin Cezayir menekşesi. İmdat yine mi yol? İmdat yine mi kar? İmdat yine mi karlardan yollar ötülüyor? İmdat yine mi yol? İmdat yine mi kar? İmdat yine mi karlardan yollar ötülüyor? Yaptığın cezaya girer senin. Gün olur her alev külledir. Küllenmiyor şu yangının büyüyor hayaksi. Gözlerin Cezayir ateşkesi. Küllenmiyor şu yangının, büyüyor hayaksi gözlerin Cezayir. Menekşesi imdat yine mi yol, imdat yine mi kar, imdat yine mi karlardan yollar örtülüyor. İmdat yine mi yol, imdat yine mi kar, imdat yine mi karlardan yollar örtülüyor. Şuyan karlar gönlümün Cezayir müeyyidesi, gözlerin Cezayir menekşesi. Şuyan karlar gönlümün Cezayir müeyyidesi, gözlerin Cezayir menekşesi. İmdat, yine mi karlardan yollar örtülüyor? İmdat yine mi yol, imdat yine mi kar, imdat yine mi karlardan yollar örtülüyor?
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle devam ediyor. Efendim, bugün yaşamımızdaki sorunları fark etmek için neler yapmalıyız sorusunun cevabını arayacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız şu anda telefon hattımızda. Hakan hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Yine önemli bir konu, sorunları oluşturan bileşenler evet. Ve çözümü getirecek anahtarlar üzerine söyleşimize devam edeceğiz. Hocam şöyle düşünüyorum. Örneğin fiziksel ağrılarımız olduğunda vücudumuzun bir erken uyarı sistemi var. Hemen bizi ikaz ediyor. İşte böbreğimiz ağrıdığında diyoruz ki böbreğimizde bir problem var. Demek ki bu problemi gidermeliyim. Hemen hastaneye koşuyoruz, tedavi yoluna gidiyoruz. İşte kalbimiz ağrıyor, hemen kalp doktoruna gidiyoruz vesaire. Ama psikoloji elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Psikolojik rahatsızlıklar olduğunda, ruhsal rahatsızlıklar olduğunda çoğunlukla bunun farkına varamıyoruz. Biz böylece sorunların üstesinden de gelemiyoruz. Aslında sorunlar yığılıyor, yığılıyor. Öyle bir raddeye geliyor ki artık depresyon, Allah korusun, intihara varıncaya kadar gidebiliyor ki çağımızda biliyorsunuz intihar oranları çok arttı. Yaşamımızdaki sorunları nasıl fark edebiliriz?
O kadar önemli bir şey ki bu aslında çoğu kere işte bizim içinde yaşadığımız hayatta bir takım aksilikler oluyor. Örneğin işte kar yağdı bugünlerde, yollar kapandı değil mi? İnsanlar büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu tür dışsal olaylar veya kendi özel hayatımızda ekonomik sıkıntılar, hastalıklar veya çatışmalar, kişiler arası kavgalar, tartışmalar, paylaşılamayan şeyler, pek çok şey yaşıyoruz. Çoğu kere de aslında doğal bir biçimde yaşadığımız sıkıntıların kaynağını biz tamamıyla bu dış olaylarda görüyoruz. Bu dış olayların bizi mutsuz ettiğini, üzdüğünü veya korkuttuğunu veya öfkelendirdiğini söylüyoruz. Hakikaten de bunlar önemli bir tetikleyici. Sizin bahsettiğiniz mesela bedensel rahatsızlıklarda benzer şekilde bizim için tetikleyici. Burada işte o tetikleyici durum yol açtığı bir duygu var. Eğer biz tetikleyicinin yol açtığı duygu. Diyelim işte bugün bizim bir yere gitmemiz gerekiyordu, yollar kapandı, gidemiyoruz ya da uçak seferleri işte iptal edildi. Eğer bu noktada olgu neyse, olgu dediğim şey olan biten şey, yani işte kar yağışı, yolların kapanması, uçak seferlerinin durması, biz oraya takılırsak, oraya takılmak ne demek? Yani neden böyle oldu, niye böyle oldu, bu kadar yağmak zorunda mıydı, işte ne bileyim 3 aydır yağmıyordu da bugüne mi denk geldi, tam benim işimin olduğu zaman nasıl böyle? Hı hı.
Evet.
Büyük bir duygusal sıkıntı halinde yansıyor. Yani ilk o yaşadığımız hayal kırıklığı, üzüntü veyahut da öfke, kızgınlık her neyse daha da uzuyor. Onun için sorunların farkında olmak dediğim şey aslında bir olan biteni o neyse olduğu şekliyle fark etmek, kabul etmek. Aslında kitabın ilk başlığının fark et olması da bu yüzden dolayı. Hmm. Ardından duygusal tepkimizi de fark etmek. Diyelim işte hayal kırıklığı yaşadım veya üzüntü yaşadım veya kızgınlık yaşadım. Bu hayal kırıklığı, kızgınlık neye işaret ediyor? Benim işlerimin yolunda gitmesini, işlerimi zamanında yapmayı istediğimi gösteriyor. Veyahut da ben işte verdiğim bir söz varsa o söze sadık olmayı istediğimi gösteriyor. Veya yardımcı olmayı istediğim bir insan, yanına gideceğim, ziyaretine gideceğim bir kişi varsa işte onun yanında olmayı istediğimi gösteriyor. İkinci bağlantı noktamız o zaman, hani duyguyu olduğu şekliyle alıp o duyguya bağlı bir takım şeyler yapmak yerine o duyguyu yaşamak ve analiz etmek. Yani o duygunun iki yanına, iki yüzüne, zaten olumsuz yüzü dediğim hani istemediklerimizle ilgili yanına duygunun çok aşinayız, çok iyi biliyoruz onu. Ama bizim madalyonun öbür yüzüne, yani bu duygu benim hangi, şu anda hangi isteğime, hangi idealime işaret ediyor, bunu da fark etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu iki fark etme çok çok önemli. Çünkü ileriye doğru atacağımız adımları belirleyecek olan bu. Yani ben oturur, neden böyle, niye böyle, nasıl böyle olur, Allah kahretsin, işte hep benim başıma gelir aksilikler dediğimiz anda bu üstelik yaşadığımız sorunu da çözmüyor. Bizi olumsuz bir ruh halinin devamıyla olumsuz etkiliyor. Davranışsal olarak da ne yapar böyle bir kişi? Herhalde işine gücüne veya o anda o imkanlar çerçevesinde yapabileceği şeylere yönelmek yerine genelde bu konuyu düşünüp durur. Etrafa yakınabilir, etrafa kızabilir, bağırabilir vesaire. Hı hı. O zaman da tabii hem o sıkıntıyı çözmediği gibi ikincil bir takım sıkıntılar yaşamaya başlar. Hem kendisi hem çevresi.
Evet. Sayın Hocam, kitabınızda da bahsediyorsunuz. Bu sosyal fobi vakasıyla ilgili bir Cem Bey'in öyküsü var.
Evet.
Şimdi buna dair çevremizde de çok görüyoruz. Efendim, bir şirketin CEO'su, örnek veriyorum. Çok bilgili, çok donanımlı ama insanlar karşısında konuşmaktan çekiniyor. Ya da çok iyi bir tıp, evet, doktoru. Evet. Çok bilgisi var. Uluslararası tıp kongrelerinde konuşma yapacak ama toplum korkusu, konuşma, evet, korkusu olduğu için bilgilerini insanlara aktaramıyor. Diğer meslektaşlarıyla bu bilgilerini paylaşamıyor. Bunu biliyor içten içe ama bir şeyler de yapamıyor. Yani sorunun farkında ama bir adım atamıyor. Bunun için neler yapabilir? Yani nasıl bir destek alabilir?
Şimdi sorularınız o kadar güzel açımlama imkanı veriyor ki. Şimdi aslında o kişi bunun farkında diyoruz ama hani diyelim bana bu program teklif edildi ve ben de bir kaygı ve heyecan duyuyorum. Hani sosyal kaygı, insanın adı üstünde, hani diğer insanların gözleyebileceği, izleyebileceği, dinleyebileceği, onu gözlemleyeceği ortamlarda bir şeyler yapmaktan ya da bir şey yapmasa bile insanlarla birlikteyken kaygı duymaktan duyulan kaygı. Hı hı. Bu hepimizde bir düzeyde vardır. Olması da gerekir. Eğer hiç olmazsa zaten o zaman son derece saygısız, son derece rastgele davranan, etrafını rahatsız eden biri haline gelir. Yani diğer insanlar ne düşünür bir ölçüde hepimizin kafasında olması gerek tabii ki. Ama şimdi bu belli bir boyutu aştığı zaman, yani ne olursa olsun işte ben insanların yanında rahat, sakin, kaygısız, işte dört dörtlük, başarılı, cümleler çok düzgün, hepsi gayet insanları etkileyecek böyle oturaklı şekilde konuşmalıyım dersek, o zaman işte o düşüncelerin de etkisiyle o kaygı ne oluyor? Daha da artıyor.
Artıyor, evet.
O zaman kişi o kaygıyla birlikte işin istemediği yönüne odaklanıyor. Nedir? İşte heyecanlı görünmek istemiyorum, aciz görünmek istemiyorum, başarısız görünmek istemiyorum, yetersiz görünmek istemiyorum, kötü görünmek istemiyorum. Güzel. Peki bunun bir garantisi var mı? Benim için, sizin için, herhangi bir insan için bunun garantisi tabii ki yok. Yani hepimizi beğenmeyen, eleştiren, ne bileyim kötü gören çıkacaktır. Hani o zaman kişi neye yöneliyor? İşte orada asıl problem daha da derinleşiyor. Hiç ortaya çıkmazsam o zaman da hiç kimse beni eleştiremez. Hiçbir şey ortaya koymazsam kötü bir şey de ortaya koymamış olurum. Hı hı. Kaçınmaya itiyor. Kaçınmanın böyle bir maalesef cazip yönü var. Yani eğer ben bir ürün ortaya koymazsam o zaman eleştirilmem de. Örneğin bu radyo konuşmasından dolayı belki beni eleştirecekler çıkacaktır. Bu eleştiriyi almamanın garantili yolu nedir? Böyle bir konuşmayı yapmamak. O zaman ortada eleştirecek bir şey de olmaz. Ama bu neyi getiriyor? Bu da benim diyelim işte insanlar tarafından beğenilen, insanlara yararlı olan, insanlara bir şeyler veren bir insan olma ideallerimden de bu sefer uzaklaştırmış oluyor. Şimdi orada kitapta da öyküsü geçen kişilerin aslında hepsinin hayatları da örnekler. Aslında çok güzel şeyler istemelerine rağmen o güzel şeyleri ve belki de çok farkındalık alanında olmadığı için istemediklerine daha odaklı olarak, yani yaşamlarının ne diyelim hani bir sahneye benzetirsek projektörünün daha çok kendisinde ve çevresinde istemediği şeylere odaklanması sonucunda çözümü belki de istemediklerini yok ederek bulma çabası, ama istemediklerini yok ederek bulma çabasının da maalesef tam tersi durumu daha da derinleştirip kişiyi daha da çıkmaza sokması diyebiliriz.
Şimdi başka bir vakadan da bahsediyorsunuz burada kıymetli hocam, Ahmet Bey'in öyküsünden. İşte kapalı, evet, alan korkusu, agorafobi miydi diğer ismi?
Evet, evet. Aslında şöyle diyelim ona, kişinin hemen yardım alamayacağı ya da hemen çıkamayacağı yerlerde bulunmaktan rahatsız olması.
Hı hı. Çevremizde de görebiliyoruz böyle insanları. Evet. Yani kapalı alanda kalmaktan çok çekinen, kaldığı zamanda ataklar geçiren insanları görebiliyoruz. Bir sanatçımız da böyleydi yanılmıyorsam, İbrahim Tatlıses. Buradan kendisine selam olsun. Kapalı, evet, alan korkusu yaşıyordu kendisi. Mesela bu sorunun kökeninde ne gibi nedenler yatıyor olabilir ve şimdi, bunu aşmak için neler yapılabilir?
Şimdi şeyi düşünelim, hani dün mesela işte İstanbul'da yaşayan birisi o otoyolda ya da işte E5'te trafik tıkanmış vaziyette ve o trafiğin ortasında öylece kaldı. Şimdi böyle bir durumda bir insanın kaygı, korku, sıkışmışlık, bunalmışlık yaşamaması mümkün değil. İşte normalde herkesin yaşayabileceği bu duyguyu daha sıradan bir durumda kişi yaşamaya başlıyorsa işte ona agorafobi diyoruz. Aslında dediğim gibi bir kavram fobisi. Yani ben eğer isterse dünyanın en kolay çıkılan ortamı olsun, o ortamı hemen çıkamayacağım bir ortam gibi görüyorsam kaygı duyarım. Agorafobideki temel mantık budur. Şimdi peki bu niye oluyor? Kişi bir şekilde böyle bir ortamdayken bir sıkıntı yaşıyor. Bu bir dışsal sıkıntı da olabilir. Ne bileyim işte bir dünkü anlattığımız hikaye gibi işte trafik sıkışabilir ya da bir tünelde kalabilirsiniz. Düşünün bir tünelin içinde bir kaza oldu. Yangın çıktı araçta, siz de o tünelin içinde trafik sıkıştı ve kala kaldınız. Arkaya gitseniz gidemiyorsunuz. öne gitseniz gidemiyorsunuz. Evet. Yani dışsal travmatik durum. Veyahut da siz geceliğin bir efendim otobanda yolculuk ediyorsunuz. Şehir merkezinden kilometrelerce uzakta ve birdenbire size bir sıkıntı geliyor direksiyonun başında. Ve bana ne oluyor, ölüyor muyum, kalp krizimi geçiriyorum, şimdi kim gelir yanıma, en yakın hastane nerede, çok uzakta gibi bir panik dediğimiz bir durum yaşıyoruz. Ardından ne oluyor? Bu durumu hangi ortamda yaşadıysak o tür ortamlardan daha sonra korkmaya başlıyoruz. Çünkü ya yeniden böyle bir şey olursa korkusu başlıyor. İnsanoğlu çok kolay ilişki kurar dinimiz. Hele de böyle bir zorlayıcı olay olursa bir defada bile o ilişkiyi kurup daha sonra o tür ortamlarda, o tür durumlarda sanki yeniden öyle bir şey olacakmış gibi yaşamaya başlıyor. Aslında hani buna ne diyelim, kader, şans, kısmet, talihsizlik, bir şekilde belli bir ortamda sıkıntı yaşadığınızda artık o sıkıntıyla birlikte o ortam da sizin için kötü hale geliyor. Varsayalım çok çok güzel bir yerde, çok güzel bir tatil yaşıyorsunuz, çok güzel bir oteldesiniz, her şey harika ve hani hiç kimsenin tabii başına gelmesini ummayız ama diyelim orada bir annenizin, babanızın çok değer verdiğiniz bir insanın ölüm haberini alıyorsunuz. Size o otelde, o güzel yerde öyle bir haber geliyor. O durumda bile artık o yer bizim için daha sonra çok da gitmeyi istemeyeceğimiz bir yer haline gelir. Peki hani o yerle o hissettiğimiz kötü duygunun, o haberin bir ilişkisi var mı aslında? Yok. Ama insanoğlu dediğim gibi böyle ilişkiler kurar. Tedavide veya terapide işte asıl amaç ya da hedef o ortam, o durumla, o koşullarla sıkıntı arasındaki kurulmuş bu ilişkinin tekrar bozulması. Yani ikisinin o ilişkili olma durumunu bizim ortadan kaldırmamız. Hı hı. Yani bu nasıl mümkün olur? Kişinin o durumlara, o ortamlara belli bir düzenle, belli bir program dahilinde sık sık girerek artık o durumda, o ortamdayken sıkıntı yaşamadığını da görmesi gerek, deneyimlemesi gerek. Ancak böyle olur. Tabii ki hani dedik ya, bir defa bile bu olayı yaşamayla bu bağlantıyı kuruyor insan beyni. Çünkü ona eğilimlidir. Ama o bağlantının çözülmesi için fazla çalışmak gerek. Belki de onlarca kere, yüzlerce kere yapa yapa o bağlantı tekrar çözülür. Ama en kalıcı çözüm yolu da budur bu tür fobilerde. Hani,
evet.
Hatta halk sağduyusuyla mesela kaza yapmış birini hemen tekrar şoförlükten hani çekinmesin diye tekrar araba kullandırtırlar.
Çok önemli. Evet.
İşte aslında biraz benzer bir yöntemi kendi kendine uygulamış oluyor insanlar. Evet. Ama tabii bu artık klinik bir sorun düzeyine geldi. İşte bunun bir uzman denetiminde bir program dahilinde yapılır. Öyle hı-hı, rastgele olmaz. Bazen görürüz işte efendim deniz fobisi vardır kişide, su fobisi. Yakınları tutar, suyun içine atar. Hı-hı. Tabii o durumda daha da korkusu büyür. Çünkü işte orada sıkıntı çeker, boğulur gibi olur. Tekrar o sıkıntılı haldeyken yakınları vazgeçer, sudan çekerler. Fobisi birken belki ikiye katlanır, evet, o zaman.
Hani aslında böyle, bilerek veya bilmeyerek o sorunda yüzleştiriyorlar ama uygulama, teknik yanlış.
Evet, yanlış. Rastgele yapmamız lazım.
Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta olumsuz duyguların farkına varmaktan devam edelim isterseniz.
Tabii, tabii.
Verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Fakat yayını kapatmadan önce sizinle olan birlikteliğimizin tüm dinleyenlerimize de şu uyarıda bulunmak istiyorum. Biz insanız, etten kemikteniz, efendim bir ruhumuz var. Olumlu olumsuz pek çok duygu yaşayabiliyoruz. Ama lütfen sevgili dinleyicilerimiz, her ne sorun yaşıyorsanız içinize atmayın. O kadar kıymetli alanında uzman psikolog ve psikiyatrlarımız var ki onlara gidin. Onlara derdinizi anlatın ve çare arayın. Yani her şeyin bir çaresi var. Allah-u Teala dermanını yaratmadığı hiçbir dert vermemiştir kuluna. Dolayısıyla ailenizde, evliliğinizde bir problem yaşayabilirsiniz. ruhsal sıkıntılarınız olabilir, iş kaygınız, iş probleminiz olabilir ama bunların hepsi aşılabilir. Yeter ki doğru yerde arayalım sorunun çözümünü. Bu şekilde bir seslenişte bulunmak istiyorum. Kıymetli çok hocam doğru. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle.
Sağ olun. Herkese iyi günler dilerim.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta hayatımızdaki sorunları oluşturan bileşenleri ve çözümü getirecek anahtarları konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya.
Seni sevirem benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya. Gel gel yarım ilk baharım gel. Seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya.
Seni sevirem benim yüreğim. Seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya.
Sen ne ince ne kalmalısın. Bahar gibi güzel gül cemalısın. Seni sevirem benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya.
Seni sevirem benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya.
Gel gel yarım ilk baharım gel. Benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya.
Seni sevirem benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya. Seni sevirem benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir seni sevirem ya. Seni sevirem benim yüreğim seni yad eder arzular. Seni sevirem bu dünyada bir.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Efendim, şu içinde yaşadığımız dünyadan o kadar güzel, kıymetli insanlar, Allah dostları gelip geçti ki, işte bugün onlardan birisini konuşacağız, Terzi Baba. Terzi Baba şöyle diyordu: vallahi dünya için Allah demem. Bu cümleyi neden söyledi? Bunu da konuşacağız elbette. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la konuşacağız. Kendisi şu anda telefon attığımızda bize Erzincan'dan bağlanıyor. Evet. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Terzi Baba yurdu, Pir-i Sami otağı, benim de vilayetim olan Erzincan'dan selam olsun. Erzincan'ı Leblebici Baba, bu da Terzi Baba'nın halifelerinden, şöyle ifade ediyor, şöyle tanımlıyor. Diyor ki: Mustafa Bey, konağımız hikmet, yalımız kudret. İlahi ver bize hayırlı nimet. Vatanım Erzincan, manendi cennet. Duaya durmuşlar el bizim için. Karın rahmetin sağanak sağanak yağdığı Anadolu'muzda, Türkiye'mizde bereketle, rahmetle iç içeyiz. Ne güzel. Yani böyle diyorlar ki bizim memlekette, Anadolu'da 50 yıldır böyle kar görülmemişti. Hı-hı. İnşallah rahmet yağdı, bereket yağdı. Bu vesileyle de hastalıklar, kötülükler, fenalıklar silindi gitti.
İnşallah. Çünkü kar rahmet, bir rahmet, bereket. Doğru.
Bereket. Cenab-ı Hakk'ın öyle büyük bir kudreti var ki, öyle bir Esma-ül Hüsna'sı var ki, nasıl parmak izlerimiz birbirine benzemiyorsa, kar taneleri de birbirine benzemiyor. Aslında kar, beyazın, saflığın, temizliğin neyi bir timsali. Onun hı-hı için bu karı seyrederek, hem de memleketim Erzincan'da, hem de Anadolu'nun, Mevlana Hazretleri diyor ki Anadolu'nun ressamları sufilerdir. Sufi geleneğin en önde temsilcilerinden birini anlatmak bizim için bir şereftir doğrusu.
Evet. Hocam, Erzincan'a, Erzincanlı dinleyicilerimize, evet, bizlerden selam olsun.
Aleyküm selam. Evet. Siz de sizlerin aracılığınızla Mustafa Bey, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dünyanın her bir tarafında bizleri izleyen Necip milletimize, gönüldaşlarımıza gönülden selamlar ediyoruz. Çünkü gönülden selam etmek zorundayız. Gönülden konuşmak zorundayız. Diyor ki eski Osmanlı Türkçesinde bir ibare var: gönül gönül vermekle alınır. Ne kadar güzel. Gönül gönül vermekle alınır.
Çok doğru.
Biz gönülleri nasıl alacağız? Gönül vereceğiz. İşimize gönül vereceğiz. Aşımıza gönül vereceğiz. Eşimize gönül vereceğiz. Necip milletimize gönül vereceğiz. Gönlümüzü verirsek, değil mi, oradan bir muhabbet ortaya çıkar.
Eyvallah.
Konuştuklarımız gönülden kaynamalı. Konuştuklarımız gönülden kaynarsa o güzel Türkçemize adeta imbik imbik dökülür ve karşı tarafa da tesir eder kanaatindeyim.
Evet. Hocam, gönülden gönüle bir yol var diyor ya hani türküde. Evet. Hakikaten öyle, görünmez bir yol var gönülden gönüle.
Evet.
Bizim bir de gönül bağı kurduklarımız var. Onlardan birisi de,
evet,
Terzi Baba.
O
biz
da gönülden
Terzi
konuşmuş.
Baba'nın hayatını merak ediyoruz. Sizlerden, evet, dinlemek isteriz. Terzi
da,
Baba kimdir?
O da gönülden konuşmuş, gönülden yaşamış. Onun için Terzi Baba olmuş. Sırf Erzincan'a değil, bütün Anadolu'ya mühür vurmuş. Gönülden, sadece gönülden yaşadığı için riya yok. Siz demin sözlerinizin başında vallahi dünya için Allah demem ifadesini kullandınız. Şimdi ona geleceğim inşallah.
Hı hı.
Mustafa Bey, Terzi Baba Hazretleri Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir muhakkak. Miladi 1780 yılında Erzincan'da Cami-i Kebir dediğimiz mevkiyle Kurşunlu Cami arasında doğmuş. Esasen Terzi Baba Erzincan'ın Çukurkuyu mahallesinde Sarıgöl dediğimiz mevkiden yetişiyor, oralı. Ve adı Muhammed Vehbi'dir. Bütün Anadolu'da ya da tasavvuf kaynaklarında Hayyat Vehbi olarak da şöhret bulmuş. Yani adeta insanlara hayat vermiş. Erzincan'da doğmuş. Yine 1847 yılında, yani 67 yaşında, bugünkü gibi bir salgın meydana gelmiş o yıllarda da. Kolera salgınından dolayı da Terzi Baba Hazretleri Erzincan'da vefat eder. Ve bugün dergahının bulunduğu yere defnedilir. O yere de Erzincan'da Terzi Baba Mezarlığı ismi verilmiştir. Bütün vefat edenler oraya defnedilir. Ve Allah dostları, Pir-i Sami Hazretleri, Muhammed Beşir Efendi Hazretleri, Abdurrahim Reyhan Hazretleri, Levlevici Baba Hazretleri, bir sürü manevi Dede Paşa Hazretleri, manevi mihmandarın da kabrinin bulunduğu bir mezarlıktır Terzi Baba Hazretleri. Terzi Baba Hazretleri kimdir dersek, Erzincan'da doğar, dini bilgilerini öğrenir ama esasen bir mesleğe, sanata yönelir. Terzilik öğrenmeye başlar. Aslında Terzi Baba'nın adı da Vehbi olduğu gibi kendisi de Vehbi ilimden hareket eder. Aslında ümmidir ama gönlü o kadar engindir ki, gönlü o kadar zengindir ki, Peygamberimizin bir duası var hafızama, o geldi. Peygamberimiz şu duayı çok tekrarlarmış muhterem dinleyicilerimiz. Allahümme inni es'elükel hüda ve tuga vel afafe vel gına. Yani Allah'ım senden ne istiyoruz? Hidayet. Ve tuga, senden takva istiyoruz. Senden iffet istiyoruz. Ve senden gönül zenginliği istiyoruz. Hı-hı. Terzi Baba gönlünü eğitmiş. O kadar gönlü zengin ki Terzi Baba Hazretlerinin. Terzi Baba'yı Terzi Baba yapan, Terzi Baba'yı evliya yapan bir hal var. Bu ne bir hali? O gün Erzincan'da bir gariban, bunun Hızır Aleyhisselam olduğunda söyleyenler var. Bir paltosu var. Eski 40 yerden adeta yamalanmış bir palto. Paltonun bir yeri daha parçalanmış. O adam Erzincan'da hangi terziyi gezdiyse hiçbir terzinden derdine çare bulamamış. Demişler ki kardeşim senin paltonun yapılacak hali kalmamış. Bu paltoyu biz onaramayız. En sonunda yolu Terzi Baba'ya düşer. Terzi Baba adamı olgunlukla karşılar. Baş köşede misafir eder. Ona o terzi dükkanın içinde bir kış mevsimidir. Ihlamur kaynıyordur. Ihlamurunu ikram eder. Kendisinin aç olduğunu anlar ve ona yemek yedirir. Derdini anlar. Hemen paltosunu alır. Paltosunu tamir eder, onarır, yıkar, asar, kurutur. O gece de o kişiyi misafir eder. O kişi sabah çıkarken der ki, ey terzi kardeş, Allah sana manevi bir ilim, vehbi bir ilim lütfetsindir. Ve Terzi Baba zaten kendini o şekil yetiştiriyor. Devamlı iyilikle, mütevazi, alçak gönüllü, kendisini belli etmiyor. Elinden geldiği kadar da terzilik dükkanında kazandığını da ne yapıyor? Fakirlere infak ediyor. Evet. Böyle bir şahsiyet.
Kıymetli i̇şte hocam, Evet. Az önce siz Terzi Baba'nın ümmi olduğundan bahsettiniz. Yani ümmi, okuma yazma bilmeyen olarak mı anlıyoruz?
Evet, okuma yazma bilmeyen.
Ama ümmi, Allah-u Teala tarafından bir manevi ilim verilmiş kendisine.
Evet,
değil
gönül
mi?
İlimi, vehbi ilim diyoruz vehbi biz ona. Ya da diğer ifadeyle ilmi ledün diyoruz. Mesela bu aşıklarda, halk şairlerinde de var. Zaten bütün mutasavvuf erenlerde de halk şairlik yönü vardır. Yani öyle bir ilim ki biz bunu nasıl tarif edebiliriz? Bunun bir okulu yoktur. Şöyle tarif edebiliriz aslında. Sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder, ne tartan anlar. İşte dünyaya hiç önem vermeyen, ahirete meyli fazla olan, mesleğiyle meşgul olurken de ibadetini hiçbir zaman terk etmeyen, ibadetine tir tir titreyen adeta, nefsinin isteklerini yerine getirmeme hususunda azami gayret gösteren Terzi Baba, ilmi ledünden nüveye düşmüştür gönlüne, Hızır Aleyhisselam'ın duasını almıştır. Çünkü bizim kültürümüzde bir ifade var ya Mustafa Bey, her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil. Evet. Kimseyi geri çevirme. İşte o paltosu eski olan adamı, yamalı adamı geri çevirmemiş. Paltosunu tamir etmiş, onarmış, ona vermiş, misafir etmiş. O dua etmiş. Tabii dua almak çok önemli. Dua etmek, bir kişiden dua almak, kişinin anasından, babasından, dostlarından, bir Allah dostundan. Peygamber peygamberken bile Hazreti Ömer umreye gidecekken Resulullah Efendimiz'e gelir, ya Resulallah ben umreye gideceğim, var mı bir isteğiniz diye sorunca Resulullah Efendimiz iki cihan serveri, beni dualarından unutma der ya Ömer, ya Ukeyye, ya ey kardeşim. İşte dua alıyor, kendini yetiştiriyor, bir haber geliyor, ilmi ledün seviyesine çıkmış artık. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Manevi mihmandar, Anadolu'nun manevi mayasını mayalayan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin,
o da büyük evliyaullah'tan,
evet, halifelerinden Şeyh Abdullah Mekki Efendi Hazretleri ile görüşür ve onu Erzincan tarafında Anadolu'da bir Allah dostunun bulunduğunu, emanetini de ona götürüp vermesini, yani halifeliğini, elini ona vermesini ister. Abdullah Mekki Hazretleri de Erzincan'a gelir. Terzi Baba'ya emanetini vermek için. Terzi Baba o ara hem dikiş dikiyor, hem de dili ve kalbiyle Allah-u Teala'yı zikrediyor. Dükkanda dikiş dikerken adeta her iğneyi kumaşa geçirip çıkarışta İsmi Celal'i anıyor, Esma-i Hüsna'yı zikrediyor ve Allah diyor. İşte o Terzi Baba, o emanetin sahibi Abdullah Mekki, herkese Erzincan'da birini arıyor ama bulamıyor. Neticede Terzi Baba çıkıp geliyor Abdullah Mekki'ye. Mekki Hazretleri onu tanıyor. Der ki, sana bir emanet getirdim. Sana hocamızın bir emaneti var. Akın akın insanlar tabi Abdullah Mekki'yi görüyorlar. Abdullah Mekki, Terzi Baba içeriye girince işte o sana bir emanetim var diyecek, ayağa kalkıyor. Davet ediyor. Hiç kimseye göstermediği iltifatı ona gösteriyor. Yanında yer veriyor. Diyor ki, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden bizde bir emanet var. O emaneti seni müstahak gördüm deyince, bu emanet sana çok menfaat sağlar. Kabul edersen sana teslim edeyimdir. Terzi Baba da der ki, işte sizin programın başında ifade ettiğiniz gibi, siz bilirsiniz efendim ama ben maddi menfaatsa dünya için eyvallah demem, dünya için Allah demem cevabını verir. Abdullah Mekki Hazretleri bu cevabı alınca, oğlum sen bulacağını buldun. Teslim edeceğim emanet seni dünya sevgisinden kurtarmaktan başka bir şey değildir buyurarak Terzi Baba'ya himmetle nazar eder, emaneti tevdi eder, Şah-ı Nakşibend Bahaddin Buhari Hazretlerinin yolunda terbiye edip kemale ermesini sağlar. Artık Terzi Baba kamil manada bir Allah dostu olmuş, bütün Erzincan değil Anadolu'da ünü yayılmış. Tabi o gün de hasetçiler var, her dönem olduğu gibi Terzi Baba'yı çekemeyenler, istemeyenler, rahatsız olanlar, hatta o günün müftüsü ve alimleri, herkes Terzi Baba'nın etrafına gidince, ondan bilgiler edinince, onun etrafını sarınca bundan rahatsız olurlar. Derler ki, bu ümmü birisi, bunu bir sigaya çekelim. Ne yapalım? Halka ilan edelim. Bir cuma vaktinde, cuma namazından sonra diyelim ki sana sorular soracağız. Öyle ya, sen evliyalık iddia ediyor musun? Cevap ver bakalım. Ve o gün, o cumada herkese ilan ederler. Bütün halk toplanır. Devrim müftüsü der ki, ey Muhammed Vehbi, sen evliyalık iddia ediyor musun? Benim öyle bir iddiam yok diyor. Ben bir kul olmaya çalışıyorum. Sana sorular soracağız. Buyurun diyor. İlk soru şudur. Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını sayınız. Allah'ın zati sıfatlarını sayar, subuti sıfatlarına gelir. Der ki efendim, Allah'ın subuti sıfatları size göre 7'dir. Çünkü siz, normalde 8. Çünkü siz Allah'ın kudret sıfatını inkar ediyorsunuz. Değil mi? Cenab-ı Hak ol dedikten sonra onun her şeye gücü yeter. Mevlana'nın ifadesiyle cümle işler halikundur, kul eliyle işlenir. Sanma izni olmadan bir tek yaprak titreşir. Siz onun kudret sıfatını inkar ediyorsunuz der ve müftü ve devrin alimleri hakikaten Terzi Baba'nın bu soruya verdiği cevap karşısında teslim olurlar, kalkarlar, elini öperler ve onun evliya olduğunu kabul ederler. İşte Terzi Baba'nın ünü o günden sonra her tarafta duyulmaya başlar. Bütün Anadolu Terzi Baba Hazretlerinin dergahına gelir, ondan ilimden, irfandan, hikmetten bir şeyler öğrenir. Önemli yetiştirdiği halifeler vardır tabi. Hafız Rüştü Efendi, Hacı Mustafa Fehmi Efendi, Leblebici Baba gibi önemli kişileri yetiştirir. Bir adeta ocak olur. Bir üniversitedir aslında.
Evet.
Eski meclisler, dergahlar, bir üniversite işlemindedir. Yüzlerce talebe gelir yetişir. Ve Anadolu'nun işte irfan geleneği, bugün bizim beslendiğimiz Türkiye halkının değil mi? Bir sürü şeye rağmen dimdik ayakta durabilmesi, gönülden insanların birbirine bağlı olmasının temel nedeni nedir? Anadolu'nun irfan sahiplerinin açtığı yoldur. Yani bu Anadolu'da Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni bir bütün. İşte onlardan biri, o irfan sahiplerinden biri de Aşık Veysel, o da Sivas'tan. Ne diyordu? Yezid nedir ne Kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Ateşleri her zaman söndürmüşler, karanlığın narını aydınlığa çevirmişler ve Halim, Selim bütün manevi merbutiyeti kendilerinde yaşayan ve insanlar onları gördüğü zaman hakikaten etkilenen, bir kötülüğe gitmişse hemen iyiliğe doğru dönen kişiler yetiştirmişler. Necip Fazıl biliyorsunuz. Necip Fazıl'ın hayatı bohem hayatıdır. Adeta içkiyle, kumarla geçer. Arkadaşının ısrarı üzerine seni bir yere götüreceğimdir. Necip Fazıl o ve ben de anlatıyor. Diyor ki beni bir yere götürdü. Karşıdan biri bana sohbet ediyordu. Girdim içeriye, nazar etti. Ben adeta eridim ve bittim. Orada şunu söylüyor. Tam 30 yıl saatim işlemiş. Ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. İnsanlar hakikaten salih insanları, ilim adamlarını, irfan sahiplerini gördüğü zaman, onların meclislerinde onlardan istifade ettiği zaman insan gönül eğitimini tamamlıyor. Eğitimlerin en önemlisi de gönül eğitimidir. Gönlü eğitemedikten sonra diğer eğitimler size ne yapamaz, bir kar etmez. Onun için bunlar gönlü eğiten şahıslardır. Ve Terzi Baba, Yunus Emre tarzında da ilahileri de var. Biliyorsunuz Allah dostlarının ilahileri, söyleşileri, deyişleri var. Onun o ilahilerini kapsayan bir de eseri var. Bu eserde Miftahul Kenz adlı eserdir Mustafa Bey.
Hocam peki bu eseri günümüz Türkçesine çevrilmiş mi?
Tabii günümüz Türkçesine çevrilmiş. Birçok ilim adamı tarafından da üzerine çalışma yapılmış.
Çok güzel.
Günümüz Türkçesinde Terzi Baba Hazretlerinin ilahileri, deyişleri, sözleri mevcuttur.
Allah-u Teala kendilerinin bu güzel eserlerinden istifa etmeyi bizlere nasip Amin. Eylesin. Çok güzel yaşamışlar ve Allah-u Teala'nın huzuruna gitmişler bu şekilde. Bizlere de öyle güzel yaşamlar ihsan eylesin, öyle dua ediyoruz. Dünyanın gelip geçici olduğunu biliyoruz. Er ya da geç Allah'a döneceğiz. Dolayısıyla bu büyük manevi önderler bizler için büyük bir yol gösterici.
Rehberler.
Rehberler onlar bizim için. Onların hayatlarına baktığımızda ibretler alıyoruz, almaya çalışıyoruz. Çünkü öyle sıkıntılı hayatlar yaşamışlar ki, öyle olaylardan geçmişler. İnsan şöyle bir donup kalıyor. Yahu ben olsam acaba aynı durumlar karşısında nasıl hareket edebilirim? Yapabilir miydim, becerebilir miydim? Böyle dimdik ayakta durabilir miydim onlar gibi? Diyor. İnsan kendine şöyle bir sorgulayıp muhasebe yapıyor. Ve ölene kadar da bizim bu iç muhasebesini yapmamız gerekiyor.
Aynen öyle. Bugün Terzi Baba mezarlığının girişinde de vallahi dünya için Allah demem yazıyor. Keşke bu sözlerden, bu yaşayışlardan her birerimiz hissemize düşen dersleri alsak. Bu dersler bize bir ışık olur. Bu vallahi dünya için Allah demem ifadesi beni bir yere götürdü. 18. yüzyılın önde gelen Kayseri'de Develi'li Hak aşıklarından Seyrani var Mustafa Bey. Askere gidip geliyor. Bir 3-5 dönüm tarlası var. Bakıyor ki bir Ermeni komşusu ekmiş. Ermeni komşusuna diyor ki tarlamı geri ver. Benden izinsiz ekmişsin diyor. Diyor ki ya bu tarla senin değil. Ya diyor ki icar micar istemiyorum. Tamam, kira istemiyorum. Tarlamı geri ver. Adam diretince, tarla benim deyince, o gün tapu kadastroda yok. Ehli vukuf belirliyor ilçelerde, illerde kimin tarla kiminse, diyor ki ehli vukuf o işi bilenler, bu tarla Mustafa Bey'indir, bu tarla işte Ali Bey'indir. Diyor ki ehli vukufu çağırırım. Ehli vukuf da Develi'den 5 Müslüman şahsiyet çağırdır. Ehli vukufu çağırır, der ki komşular bu tarla kimin? Benim işte dedemden, babamdan bana gelen, zaten bir tek tarlam var, başka bir şeyim yok deyince, ehli vukufun 5'i de der ki Ermeni'nin. Tabii bu çok zoruna gider seyranenin. Gider devrin kadısına şikayet eder. Devrin kadısı da Ermeni'yi dinler, bir de beş ehli vukufu dinler. Seyrani'yi dinleme gereksiniminde bulunmadan Ermeni'nin lehinde karar verir. Seyrani'nin bu olay çok zoruna gider. Der ki işteyse Kabe Efendi, benim irticalen gönlüme doğdu, bir şiir okumama izin verin. Şiir tabii çok uzundur ama son iki mısrası çok manidar aslında. Dünün Müslümanına, bugünün Müslümanına, yarının Müslümanına ilgilendirecek, hitap edecek bir mesele. Der ki zengin Ermeni'nin yağlı ketesi kaypak Müslüman'ı dinden çıkarır. Aslında Müslüman dürüst olmalı, sırat-ı müstakim üzerine olmalı. Yağlı kete Müslüman'ı değiştirmemeli. Evet. Yani evet. Dünya için Allah dememeli.
Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben size
için.
Teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Tekrar görüşmek dileğiyle bütün Necip milletimize gönülden muhabbetlerimi arz ediyorum. Diyorum ki günlerimiz günlerimizden âlâ olsun.
İnşallah. Sağolunuz. Hoşçakalın.
Sağolun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Bu hafta Terzi Baba'nın hayatını konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük size veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.